Herkese merhaba. Türk Gibi Sas Yapmak isimli mini podcast serimizin 3. bölümüne hoş geldiniz. Ben User Guiding'in kurucu ortaklarından Osman Koç, ilk yatırımcımız ve süper advisor'ımız, Mobile Action ve Search Ads'in kurucusu Aykut Karaylıoğlu bizimle. Abi hoş geldin, nasılsın?
Vallahi Osman, iyi olmaya çalışıyoruz. Seninle her görüştüğümüz zaman dünya değişik bir hale gidiyor. Umarım en kısa zamanda normal döneceğiz ama ben kişisel olarak iyiyim. Bu aralarda da böyle sesimde ufacık bir şey bile olsa korkuyorum, bir şey mi var falan diye. İyi olmaya çalışıyoruz, güzel. Yani özellikle bizim işlerde çok da ilginç oldu. Yani SaaS işleri hakikaten şu an uçuyorlar yani. Birazdan da büyük ihtimal bir iki örneğinde konuşuyor oluruz. Özellikle Zoom falan. Geçen haftalarda bir şeyler de paylaştım. Tam aslında SaaS yapmanın zamanı gibi geliyor bana.
Çok çok ilginç bir dönemden geçiyoruz ama değil mi? Dünya olarak abi böyle ben bakıyorum işte yurt dışı, yurt içi, sokaklar bomboş. Yani ben çok şaşkın durumdayım. Umarım bir an evvel de geçer.
Ama arkadaşlar şu an daha çok vakti var. Bizim hem önceki bölümleri, ilk iki bölümü hem bu bölümü dinlemek için. Biraz daha ben bu zamanı kişisel iç yolculuğumuza yeniden bir dönüş ve aynı zamanda da eksik olduğumuz yerleri hem şirket olarak hem kişisel olarak hep ötelediğimiz yerleri fix etmenin zamanı gibi görüyorum. O yüzden de açıkçası bunu fırsata dönüştürmüş durumdayım kendi açımdan.
Bir önceki bölümümüzün konusu ilk 100 aboneye ya da 10 bin dolarlık bir MRR'a giden yolda neler yapmalıyızdı. Geçtiğimiz bölümde bootstrapping bir SaaS ne tür outbound, inbound ya da paid marketing stratejileri izleyebilir? Customer success'in konumu ve önemi nedir? Ve fiyatlama nasıl yapılmalı? Sağlıklı bir upsell iletişimi nasıl yürütülür? Gibi konuları konuşmuştuk. İlk iki bölümümüzü henüz dinlemeyenler varsa hem Spotify hem de Apple Podcast'ten ilk iki bölümümüze ulaşabilirsiniz. Bu bölümde ise artık sağlıklı çalışan bir ürünümüz var. 100'den fazla abonemiz, belki de 15-20 bin dolarlık bir MRR'ımız var. Amacımız 100 bin dolarlık bir MRR'a gitmek. Buna dair konuları konuşacağız. Sen de hazırsan hemen başlayalım abi.
Hadi başlayalım.
Artık ayda düzenli olarak 10 bin dolarlık bir gelirimiz oluşuyor. Şirketin kurucu ortakları dışında da bir iki tane tam zamanlı çalışanı var muhtemelen. Bu noktada takım kurma konusunda neler söylemek istersin? Takımımıza öncelikli olarak kimleri almalıyız? İşe alım aşamasında nelere dikkat etmeliyiz?
Evet, güzel. Şimdi ilk başta şeye bakmak lazım burada. Yani nasıl bir company'siniz? Product oriented bir company misiniz? Sales oriented bir company misiniz? Bence. Çünkü bana kalırsa her şirket product oriented olsa da sales oriented olmak zorunda. Özellikle ilk 1-2 sene. Özellikle bu zamanda da bence satışı kolaylaştıracak ekibi arkadaşlar alınmalı. Yani bence contentçi çok önemli bir hire. Çünkü siz insanlara bir şey anlatırken de öncesinde de ve sonrasında takip etmek için ve anlattıklarınızı daha böyle basit hale getirip ve hem takip etmenizi de kolaylaştırmak adına bence content çok önemli. Yani hem de inbound tarafında da mantıklı olduğu için. Kesinlikle ekleyeceğiniz arkadaşlar, zaten siz, sen ve kurucu ortağın zaten satış yapacaksınız. Belki ilk 50-100 satışı demiştik. Aynı zamanda da bu satışlarda yetişemediğiniz zamanlarda ya da satış öncesi hazırlıklarda da size yardımcı olacak arkadaşlar lazım. Burada şey çok önemli ama. Ya ben mesela kendim başladığımda ilk tek başımaydım. Uzun süre Yekta'ya denk gelene kadar. Ya bir buçuk sene falan oldu Yekta ben başladıktan sonra. Fakat o sürede hemen hemen yaptığım işlerin hepsini bir listeledim. Bu listeledikten sonra bunu hangi kişi yapabilir? Şu an bende olmasa da bizde olmasa da bu kişi ne kadar süre içerisinde o kişiyi alabilirim? Ve o kişi nasıl, neye benzemeli diye. Burada en önemli şey, podcast öncesinde biraz konuştuğumuz konulardan, eğer kaliteli, istekli, arzulu ve hustler dediğim gibi, yani ben onu çok seviyorum, yani hustler olanı. Hustler ne demek? Hemen hemen herkes bildiğini düşünüyorum bizi dinleyen kitlenin, ama yani böyle bir şekilde işte oradan buradan bir yol bulup give up etmeyen.
Tuttuğunu koparan gibi değil mi Türkçesi?
Koparan, hatta biraz da taşın suyunu sıkan bir adam gibi yani. Bu tarz böyle kendinden motivasyonlu, Yani geçenlerde bir yerde bir şey okuyordum. Yani bir insanın en büyük advice'ı kendisi verir. Mantalitesinde yaşayabilecek. Yani kimseden de bir şey istemeyecek. Kendi kendine figure out edecek. Figure out da çok önemli. Kendi kendine figure out edecek. Çoğu zaten olay, content ya da aradığınız şey internette var zaten. Bir şekilde de bir de research yapabilecek insan. Ben bunu da çok önemsiyorum. Yani hakikaten ne aradığını iyi bilirsen her şeyi bulursun. İki gün önce Excel'de bir şey arıyordum. Formülü arıyordum. Ya neredeyse 2,5 saatim gitti. Çünkü nasıl arayacağımı aslında gitti 2,5 saatte.
Doğru anahtar kelimeleri bulma, bilmek aslında.
Onu bulduğum zaman çat diye sonuç geldi. Bu kadar basit yani aslında. O yüzden bence hani hangi iş alanı değil de iş alanı kesinlikle konuşuruz. İlk hire ve fire muhabbetlerine belki önümüzdeki dakikalarda geleceğiz. Ben belki yaklaşık 4-5 milyon daha para harcamışımdır bu hiring firing olayına. Özellikle takımında çok halen de bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yani orası ongoing giden bir şey. Fakat dediğim gibi ya yani ben biraz daha böyle şey karakter olayını çok daha önemsiyorum. Çünkü günün sonunda yani her şey öğrenilebilecek durumda ve o data ve content internette sadece istekli ve arzulu insanları işe alırsak hakikaten işlerimiz bayağı kolaylaşır.
Bu konu hakkında ben de bir şeyler söylemek istiyorum. Biz User Guiding'de 5 kurucu ortağız. Yani aslında kalabalık bir kurucu takımımız var. Muhammed ve Osman Cüre yazılıma, Alican ürüne, Mert de büyümeye bakıyor. Büyümeden sorumlu. Biz 10 bin dolar aşamasına gelmeden takımımıza bir tane tam zamanlı Customer Success'çi, bir tane de yazılımcı katmıştık. Şimdi hepimizin iş yoğunluğuyla birlikte aylık demo sayımız da arttığı için Şubat ayının başında da bir tane tam zamanlı satışçı katıldı takımımıza. Toplamda 8 kişiyiz aslında bakarsınız. Benim burada Aykut abi senin dediklerine ek olarak hani tecrübeden ziyade istekli olsun, hızlı öğrensin. Bunlara ek olarak hangi işten sorumlu olacağından bağımsız ürünü sevmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ilk takım arkadaşlarımızın işte ilk 10, ilk 15 takım arkadaşımız aslında ürünün geleceğini belirliyor. Ve sevmediği, aşık olmadığı bir, aşık olmak belki yanlış tabir de, sevmediği bir ürünü büyütmesi, sevmediği bir ürüne yeni leadler getirmesi, daha iyi tasarımlarını yapması, daha iyi satması epeyce zor. Bu nedenle de hiring sürecinin birkaç adımında ürününüzü kullandırmanızı ben kesinlikle tavsiye ediyorum. Biz user guiding hiring aşamasında hangi artık yazılımcıda mı alacağız ya da successçide mi alacağız? Şuna dikkat ediyoruz yani. Ürünü kullansın, ürün rehberleri oluştursun, user guiding'i bir tane web sitesine third party bir ürün kullanarak da olsa kodumuzu embed etsin. Bunlara epeyce dikkat ediyoruz. Son olarak da birkaç tane de stajyer alabilirsiniz bu dönemde. Çünkü çok ciddi bütçe ayırmadan stajyerler üzerinizdeki tüm operasyonel iş yükünü alıyor. Bu aslında çok katma değeri yüksek bir iş günün sonunda. Siz operasyonel işlere vakit ayırmak yerine stratejik konulara daha çok vakit ayırmak için imkan doğuyor. Kesinlikle stajyer konusunu da öneriyorum. Zaten LinkedIn'e ya da Twitter'a yarı zamanlı çalışan arıyoruz, stajyer arıyoruz dediğinizde epeyce bir başvuru oluyor. Katıldığınız etkinliklerde de dile getirirseniz eğer bir founder olarak işte şu alanda bir stajyere ihtiyacımız var, bu alanda bir yarı zamanlı işte takım arkadaşına ihtiyacımız var, kesinlikle oradan işinizi emanet edebileceğiniz çok zeki, hızlı öğrenen, istekli stajyerler bulabileceğinizi de düşünüyorum.
Zaten biz yani bu podcast'e çok güzel söyledin. Tam bir bitirmeni bekliyormuşum gibi oldu ama zaten bu podcast'e amacımız da o zaten. Yani bizim memlekette hakikaten çok yetenekli, arzulu, istekli arkadaşlar var. Önemli olan bir şekilde onların doğru şirketlerle buluşması noktasında en azından bir SaaS tarafında üzerimize düşeni yapalım diye başlamıştık. Ben zaten sevme olayını şey diye düşünüyorum biraz daha. Felsefik olarak da yani artık 2020 yılında insanlar sevmediği işleri yapmasınlar yani ya da sevmediği insanlarla beraber olmasınlar. Yani hayat o kadar şey bir hayat değil zaten. Uzun bir hayat değil. Zaten SaaS'ın da güzelliği şu. Yani siz kendinizi her gün keşfediyorsunuz. Ben bunu geçen bölümlerde belki demişimdir. Yani siz aslında bir adam aylık abonelik ya da yıllık commitment vermiş olsa da siz her gün satış yapıyorsunuz. Çünkü o her gün platforma girdiği zaman bir seamless dediğimiz hiçbir şeye sıkıntı yaşamadan bir experience yaşaması lazım bu arkadaşın. O yüzden de siz aslında product'la beraber kendi kendinizi de gerçekleştirdiğiniz için aslında yani özellikle early stage startuplar tamamen bir okul, hayat tarzı, lifestyle ne derseniz hepsini barındıran bir şey. Ben bazen şey yapıyorum, şaka yapıyorum hatta arkadaşlara şey diyorum. Biz size para ödemedik, yani buradan bir şey alıyorsunuz, maaşınız var. Onun yerine siz bize ödeyin. Çünkü yani burada çok şey öğreniyorsunuz ki. Yani okullara gittik hepimiz işte özel okul ya da bilmem ne dershaneler şunlar bunlar. O kadar para veriyorsun bir şeyler öğretsinler diye. Biz burada kendi kendime düşünüyorum yani hakikaten her bir gün belki bir üniversitedeki bir dönem gibi startup. Biz mesela bu hafta 3 tane yeni BDR arkadaş ekledik ekibe. Arkadaşlar hakikaten yani mükemmel kişiler. Yani biz keşke imkanımız olsaydı yani hızlıca onboard için belki bir 5 kişi daha hani yakın zamanda alacağız ama hepsini hızlı daha onboard etmek isterdik. Bunu niye söylüyorum? Yani startuplar hakikaten Türkiye'de şöyle bir durum vardı. Halen büyük ihtimal galiba geçerli. Yavaş yavaş değişiyor. İyi mühendisler mesela, mühendisler için konuşuyorum. Bankalarda kötü mühendisler startuplarda çalışıyordu. Şimdi yavaş yavaş değişti olay. Biraz daha da belki hızla değişiyordur. Ama yani startuplar hakikaten ama hakikaten her gün böyle problem çözdüğünüz, her gün bir şeyler öğrendiğiniz bir yer. Bir çalışmak da baya baya bir ayrıcalıktır diye düşünüyorum.
Abone ve gelir traction'ımız da oluştu. Şimdi birazcık da yatırım konuşalım istiyorum. Şu ana kadar konuşmadığımız bir konu. Ne zaman yatırımcılara gidilmeli? Yatırımcı seçiminde nelere dikkat etmeliyiz? Aslında bir önceki bölümde customer funded tabirinden bahsetmiştim biraz. Bootstrapping hızlı bir büyüme yakalamak için iyi bir alternatif mi? Yoksa bir noktada illaki yatırımcılara gitmeli miyiz? Giderken de nelere dikkat etmeliyiz?
Ya şimdi bu tamamen şeyle alakalı. Startupların da bir şekilde bir şeyleri var. Doğuyorlar, büyüyorlar. Bazıları büyümeye devam ediyor. Bazıları ölüyor. Bazen başka bir şeyler görüyorsun, pivot ediyorsun. Bu durumlarda yani ben hep şeyi söylüyorum. Bankada yeteri kadar para olursa hemen hemen orta zekada da bir insansan yani ben kendimi öyle görüyorum. Büyük ihtimal figürat edersin yani. O yüzden de aslında bazen böyle ya bu tek bu bizim problemimiz dediğiniz çoğu şey başkasının da kesinlikle problemiymiş. Kendini ne böyle çok farklı bir şekilde uçtuğunu kaçtığını düşüneceksin ne de böyle kendini çok altta göreceksin. Bu süreçte yaptıkça, öğrendikçe, çabaladıkça her şey oluyor. Ha, bunları kim çözüyor? Ya para çözüyor ya growth çözüyor. Growth'u da dediğimiz gibi önceki bölümlerde biraz orkestra şeklinde büyümesi lazım bazı şeylerin. Fazla growth da bazen sıkıntı yaşatabilir. Fazla hiring de sıkıntı yaşatabilir. Bunlar da deneme yanılma için evet yani funding önemli. Ben de hani funding aldığım için yaklaşık 4 milyon dolara yakın bir yatırımımız oldu son Mobilex'in son 4-5 senesinde. Ve burada da hem eklediğiniz ekipteki investor grubu da çok önemli. Angel'lar, ben mesela Angel'lardan daha çok hani şey olmuşumdur, ne derler, return almışımdır. Çünkü tabii çok da mantıklı yani. Angel'ın zaten çok az parası var ya da çok parası var ama sana koyduğunda bir değişik bir duygusal bir bağlantı kuruyorsunuz. VC'ler duruma bağlı, institutional VC'ler muhabbetlerinize bağlı. Size yardımcı olurlar ama tabii süreçte siz de biraz daha büyüdükçe onların daha çok ilgisini çekersiniz. Ama hiçbir investor kim olursa olsun, super advisor'ınız bile olsa, yani ben bile olsa, hani siz de ilgilen bu yüzü geldiğinde biraz uğraşmaya çalışıyorum elimden geldiğince ama günün sonunda şirket sizin, siz run edeceksiniz. Tamam mı?
Bu yatırım konusunda abi bana bir örnek vermiştin. O hiç aklımdan çıkmıyor. Bu mesela bir şey yakarken, işte mesela kampta ya da bir barbeküde bir şey yakarken üfleriz ya. O üfleme senin emeğin, senin çaban, senin takımın ortaya koyduğu değer. Üfledikçe o ufacık bir kıvılcım böyle alevlenmeye başlar. Ama onun üzerine daha fazla işte çalı çırpı, odun ya da ne bileyim bir kömür koymazsan o bir zaman sonra uçar gider demiştin abi. O benim hiç aklımdan çıkmıyor. Orada da işte bir yatırımcının, birinin gelip Daha fazla odun, daha fazla kömür, daha fazla yakıt, artık benzin, ne derseniz deyin, bir şeyler koyması lazım ki sen üfledikçe, sen böyle oraya daha büyük bir basınçta hava verdikçe yanacak bir şeyler olsun demiştin. O bence benim çok beğendiğim bir metafordu. Burada da sizinle paylaşmayı istedim.
Bir de şey mesela bu biraz hafiften yani ne yapmak istiyorsun şirketinle? Hani o da ayrı bir yani. Şimdi biz özellikle ilk defa iş yapan, ilk defa startup kuran kişiler böyle biz yetişirken den dolayı ya da başka sebeplerden dolayı mı halen de oluyor. İşte görüyorsun TechCrunch'ta birisi biraz daha para izletmiş, birisi satılmış, biri bilmem ne olmuş. İnsan İstese de istemese bir şekilde kendini kıyaslıyor o insanlarla. Bir tane adam işte 200 milyona şirket satmış, bir tane daha yapmış, 1 milyara sattı. Ben halen böyle ne yapayım? Hani bir şekilde hani orada da içerideki asıl olanları bilmediğiniz için belki adam daha önce başka bir şirkette founding engineer'di. O şirket public oldu. Hem orada arkadaşı vardı, hem knowledge'ı vardı, domain expertise'i vardı. Yeni bir şirket kurduğu zaman istemese de mecburen arkadaşlarını kıramadığı için bir de para alan adamlar, şirketler var. Var yani benim tanıdığım mesela AppLovin'de öyle bir hikaye olmuştu. Adam'ın dördüncü şirketiydi o ya da beşinci olabilir. Sırf arkadaşlarına ayıp olmasın diye 3 milyon daha para rezetti. Yani hiç paraya da ihtiyacı yoktu. Çünkü ilk zamanlar zaten aynı customer funded'tı. Ondan sonra da hiç para rezetmedi. 1,5-2 milyar dolara şirketi Çinlere sattı. Arkadaşlarına da kıyak
Wow.
yaptı. Böyle bir durum da var yani. O yüzden yapacağı işi Adam zaten biliyordu. Ne yapmak istediğinle alakalı. Yani dediğim gibi hiçbir VC ya da Angel sana yardımcı olacağını diyorsa bile olamayacak yani. Çünkü onun işi o değil. O zaman öyle olsaydı gelirdi şirketini operate ederdi. En fazla board'da olacak. Sana sounding board olur. Ne olur? Ya böyle yapıyorsun ama şunu düşündün mü falan diye soru sorabilir. Çok da böyle büyük beklentilere girmeyin yani. Gireceksiniz eminim ama girmeyin.
Aynen. Ben kendi deneyimimden biraz bahsetmek istiyorum. Biz geçtiğimiz 2019 Eylül ayında 1,1 milyon Türk liralık bir yatırım aldık. Lider yatırımcımız Collective Spark'tı. 4G Ba'dan olmak üzere de 5 tane de melek yatırımcımız vardı bu turda. Benim yatırım alma deneyimim çok iyi. Onu paylaşmak istedim. İlki böyle yatırımla birlikte şirketimize tam zamanlı takım arkadaşlarımızı dahil edebildik. Paid hiç reklam yapmamıştık. Bir önceki bölümde de söylediğim gibi. Paid kanallarda reklam yapmaya başlayabildik. Hem büyüme hem finansal anlamda da şirketimiz daha disiplinli bir hale geldi. Burada eğer doğru yatırımcı ile eşleşirseniz aslında yatırım alarak sizden çok daha tecrübeli, dünyanın başka bir sürü yerinde iş yapmış ortaklar almış oluyorsunuz şirketinize. Bu da sizin tek başınıza aşmanızın epeyce zor olduğu pek çok problemi daha rahat aşabileceğiniz anlamına geliyor. Ben bu nedenle bu aşamalarda yatırım alma taraftarıyım. Size nacizane önerim de bu olur. Peki bir kere yatırım aldıktan sonra ne olacak? Agresif bir büyüme yakalamak için hep yatırım almak zorunda mıyız? Yoksa karlılık hedeflenmeli mi? Silikon Vadisi'nde nasıl bir gelenek var? Bu konuda konuşmak ister misin abi biraz?
Ben bu konuda bayağı konuşuyorum hatta. Şimdi dediğim gibi yani ben olayın çok böyle felsefik, çok böyle derin konularında girmek istemiyorum. Ama yani şirket olarak yaptığınız işin hep şey söylüyorlar yani. Milyon dolarlık, birkaç milyon dolarlık ya da onlarca milyon dolarlık bir şirketin CEO'su mu olmak istersin? Yoksa billion dolarlık bir şirketin founder'ı mı olmak istersin? Bu ne demek? Yani işte şirket de hisse verdikçe, yani yatırım aldıkça hisseler azalıyor. Şu an publicly trade edilen kampanyalara da bakarsanız böyle SaaS'lar falan, Dropbox'a ya da Bağ'sa,
Zoom.
Zoom, diğer hepsine bakarsanız da hisselerin ne kadar zaman içerisinde azaldığını görüyorsunuz. Ama sonuç itibariyle tabii sıfırın %100'ü yine sıfır. Billion'ın 10-20 billion'ın %2'si, %3'ü 200-300 milyon dolar şirketin %30'undan falan %20'sinden daha fazladır. Otomatik bir matematik yaptım ama hemen hemen odur diye düşünüyorum. Yani burada tamamen ne sizin amacınız? Bir de ikincisi yani işler iyi giderken tabii her şey güllük gülistanlık ama şimdi mesela korona gibi bir durumda falan yaptığınız sektöre de bakarak da bir 6 ay bir 12 ay hani bazı şeylerin kemerlerin sıkılacağını da hissedebilirsiniz. Durumlar olabilir. Bazen bu kadar global anlamda bir şey de olmayabilir. Sizin sezonluk bir şeyiniz olabilir. Ya da bazı müşterileriniz vardır. Çok enterprise'sınızdır. Diyelim ki 50 tane enterprise uğraşıyorsunuzdur. Bir sıkıntı olmuştur bu yaptığınız adamların işlerinde. Bir tane, iki tane müşteri gittiği an belki çok ciddi sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Bu zamanlarda bankada para olması çok önemli. Bu noktada da hani bu sisteme, bu durumu sizin dengelemeniz lazım. İşte bazen özellikle seed round'dan sonra Series A tarafında şirkete board da gireceği için bazen istemeden de yapmak istemediğiniz durumları da size yaptıracak ya da bir şekilde zorlayacak şeyler de oluşabilir. Durumlar da olabilir. O yüzden ben herkese şeyi tavsiye ederim. Uber'in CEO'su Travis'in hayatını anlatan bir kitap var. Super Pump, The Battle for Uber. Mike Isaac'in yazdığı. Bu Mike Isaac meşhur bir adam. Steve Jobs'la ilgili bir kitap yazdı. Bu kitap bayağı iyi bir kitap. Burada hem önceki startup'ında da Akamai'ye sattığı bir şirket var. Zamanında sıkıntı yaşadı. Böyle bu tam işte dotcom patlamasından sonra 2000'lerdeki muhabbette yaptığı, işte paralel ettiği, ondan sonra başına gelenler de anlatıyor. Özellikle o tarafı çok daha bizim stage'imizdeki arkadaşlar için daha make sense olabilir. Uber'deki hikaye biraz daha farklı tabii. Orada da yani dediğim gibi o kadar büyük bir şirket kurduktan sonra board seni gönderse de çok da sıkıntı değil. En azından hani maddi return açısından konuşuyorum. Tabii ki manevi olarak o alignment'lar, kendini şirkete bağlı falan filan, oradan kurduğum bir şirketten gönderilmek. Çok birkaç tane tanıdığım arkadaş da var aslında. Çok samimi tanıdım. Onların da başına hemen hemen benzer şeyler, farklı ölçeklerde geldi. Yani bu kitabı, Super Pump'ı kesinlikle okumalarını tavsiye ederim. Silikon Vadisi'nin hemen hemen hakikaten aklınıza gelecek tüm Benchmark, SQL, Excel, ondan sonra Greylock, bunların hemen hemen hepsindeki hikayeleri, oradaki partnerların Travis'le olan muhabbetleri, işte meşhur bizim buradaki Sand Hill Road dediğimiz bu Palo Alto Menlo Park'tan Stanford'ın okulun yanında paralelinde uzanan ve işte billion over billion dollar VC'lerin ofislerinin olduğu küçük. Yani Türkiye'ye falan kıyasladığınız zaman adamların ofisleri falan çok böyle mütevazi yani. Dışarıdan falan o şirketlere, o başka birileri invest etmiş olsa, bilmiyorum, önlerinde korumalar, arkalarında başka şeyler, öyle bir adamlar değiller yani, normal. Sıradan adamlar. Ofisler de çok sıradan yani. Aşırı derece sıradan.
Palo Alto öyle bir yer zaten değil mi abi? O Bay Area'ya...
Bireyler de öyle, Palo Alto da öyle. Yani çünkü muhabbet açılmışken konuşuyorum. Çok da biraz dağıtacağız ama şimdi daha geçen iki gün önce bir şey okudum. Venmo'nun CEO'su, kuran adam, şimdi şirket ayrıldı, gerçi başka bir şey yapıyor. Adam 45 dolarlık backpack'ini tamir ederken başına gelen şeyleri anlattı, bir yazı paylaştı. Yani diyorum oğlum, sen Venmo'nun kurucususun. 45 dolarlık çanta, git bir tane daha al yani. Ama öyle bir şey yok. Adam industry'de işte artık hep almaya yönelik falan. Hoşuma da gitti yazı da. Ama yani 45 dolarlık backpack'im diyor. Niye ben değiştireyim ki, zaten çalışıyor. Burada kafalar böyle yani. I don't think so. Bu adam iş şirkette başladığı zaman çok para yapayım, çok zengin olayım diye düşünmüştür ama derdi hakikaten bir şeyler çözmektir ve para raise etmiştir falan, bir yere getirmiştir şirketi. Ama böyle bir adam 45 dolarlık hesabını yapıp da böyle bir yazı hesabı yazdı, yaptığı için değil de böyle sıradan mütevazı hayatları olduğu için bu adamların dertleri, tasaları da farklı. Umarım yavaş yavaş bizim memlekette de bu kültürü, bu olayı getiririz yani. Hiç kimse startup'ı ben çok hemen hızlı şekilde zengin olacağım, işte buradan bir ünlü olacağım, popüler olacağım değil de biraz daha farklı sebeplerden dolayı başlarlar. Bu da çok bir etik konusuna girdik. Belki bunu başka bir bölümlerde, bilmiyorum, böyle atıyorum başka bölümde. Belki olmayacak zaten de, duruma bağlı konuşuruz belki.
Burada ben bir şey okumuştum abi, onu paylaşmak istiyorum. En başta işte kurucu takım, işte iki kişi, üç kişi, iki kişilik bir takımdan bahsedelim mesela. İşte en başta bunlar ne oluyor? İşte C-level title'lar alıyor değil mi? İşte biri CEO oluyor, biri CTO oluyor. Takımda varsa biri CMO oluyor. Şöyle demiş yazıda, ilk çalışanlar ya da kurucular hep C-level olur. İşte CEO, CMO, CTO gibi. Daha sonradan eğer bu insanlar title'larını hak etmiyorsa, VC'ler geldikten sonra B-level'lar gelir. Ondan sonra da A-level'lar gelir. Orada en başta hani CEO olmak ya da CTO olmak çok iyi gibi başlıyor yazının başında. Maalesef kaç defa aradım bulamadım o yazıyı. Daha sonradan VC'ler para koydukça eğer o title hak etmiyorsa B-level'lar, A-level'lar geliyor. Yani A kalite, B kalite insanlar geliyor. Ve seni de hafiften şirketten görüşürüz diye seni uğurluyorlar. Öyle bir şey okumuştum. Çok ilgincime gitmişti. Konuyu bir toparlamak gerekirse Aykut abi. Bu yatırım alıp almama birazcık yaptığımız işe bağlı, hayalimize bağlı, işin büyüme hızına bağlı. Ama kasamızda da minimum 5 aylık, 6 aylık bir nakit bulunması gerekiyor. Bu nakit müşteriden de gelmiş olabilir, yatırımcıdan da gelmiş olabilir, kendi birikimimiz de olmuş olabilir. Ama minimum 5-6 aylık bir nakitimizin, hani Amerikalıların runway dedikleri bir süremizin olması gerekiyor. Doğru mu anlamışım?
Evet, yani 6 ay önemli. Ya bu süreçte de zaten genellikle insanların, ya hiç yatırım olmasa bile cebinden para koyuyorsun, kredi kartlarını max ediyorsun ya da friends and family dediğimiz küçük bir rant yapıyorsun. Siz de başlarken biraz öyle başlamıştınız. Hani ya bu zaten onu düşünerek ya da planlayarak, ben şeye inanmıyorum kesinlikle. Biraz da back to base konuşalım. Ya bir işte çalışırken işte ben ne zaman param kadar, maaşım kadar bir köşeden işten para yaparsam ayrılacağım demek. Öyle bir şey yok zaten. Öyle bir şey yaparsan kimse zaten sana para da vermez yani. Sen kendi kendine risk almadıysan ben niye sana para vereyim ki der yani. O yüzden başlarken bunlar zaten önemli. Şu işte bizim şu konuştuğumuz işte 100 bin MRR'a doğru giderken de tabii ki bazı şeyler parayla zamanı satın alacaksınız. Ben bunu her zaman söylüyorum yani. Hesabınıza paraları save etmek ve sevmek, yani sevmeye de gerek yok. Harcayıp çalışacağınız bir şey bulduysanız devam edin. Ama ben şeyi çok seviyorum. Customer'ın lifetime'ına fokuslanırsanız, bir şekilde de bazı şeyleri iyi project ederseniz, ilk zamandan da itibaren de neleri çözdüğünüzü iyi de anlarsanız zaten sana da oluyor. Bize de çok oldu. İnsanlar zaten mail atıyorlar. İşte konuşalım, para verelim işte falan diyorlar. Çünkü bir şekilde o karşı taraftaki insanların da ortalama şeyine göre değişir. Nelerler, ticket size'larına ve investment yapılacakları paraya göre değişir ama her gün neredeyse birkaç kişiyle konuşmaları lazım. O yüzden çoğu VC'nin işte associate'leri var, ondan sonra principal'ları var.
Analistleri var.
Tabii yani bu iş, bu more than full time job yani. Sen istediğin kadar yok desen de eğer sen onların kriterlerine uyuyorsan, ki onlar senin şirketini halde burada biliyorlar zaten bayağı bir şeyini. Bazen de çok da biliyorlar. Sırf sen de due diligence yapıyorlar. Yani make sure oluyor doğru mu bildikleriniz ya da ne kadarını anlatıyorsun diye. Zaten sen yok desen de gelecekler onlara yani. Sen, sıkıntı yok yani o tarafta.
Bugün çok fazla para konuştuk abi. Farklı bir soruyla devam etmek istiyorum. Şimdi 100 bin dolar MRR'a gidiyoruz. Takımımız muhtemelen 20 kişi işte ya da 25-30 kişi. Bugünlerde birazcık da zorunluluktan aslında remote çalışma çok gündemde. Remote çalışma konusunda ne söylersin? Burada biraz da Mobile Action deneyiminden bahsedersen çok sevinirim.
Evet, yani biz işte 2 haftadır Ankara'daki arkadaşlarımız remote çalışıyor. Zaten bizim remote çalışan team'imiz vardı Avrupa'da ve Asya'da. Amerika'da aynı şekilde. Özellikle satış tarafında yani çok da ben ofise gidilmesini anlamını düşünmüyorum. Yani satışçı ve yaptığınız işe göre değişir. Ofiste olabilirsiniz. Yani field satışı yapmasam bile yine ofiste olmaya gerek yok. Çünkü calendar'ını ayarladıktan sonra nereden yapıyorsan yap, çok da problem değil. Yani takım ve takım başka ruhları, olayları şey yapabilmek için tabii teknoloji çok güzel oldu, iyi gelişti. Yani işte biz Zoom kullanıyoruz. Zaten o çok uzun zamandır kendi toplantılarımız içerisinde. Hatta record ediyoruz bazen başka arkadaşlar da dinlesin falan diye. Demolarımızda da aynı mevzu. Şimdi yeni Discord'a yükledik. Böyle aynı time zone'da konuşurken bir anda ben yanındakine, normalde ofiste oluyor yani bir şey soracaksın. Hı hı. Discord çok kolay o konuda. Chat diye hemen sanki böyle bas konuş telsiz gibi. Bu yani oyuncuların kullandığı bir şeymiş. Bizim ekip onu kullanıyor. İşte Slack zaten çok kullanıyoruz. Onun dışında da yani bizim size'ımız olarak şimdi biz galiba 30'u geçtik ekip sayısı olarak. Büyük bir kısmı Ankara'da. Daha da fazla da kişi de ekleyeceğiz. Biz mesela ilk defa tamamen yeni hiringlerimizi Türkiye'de online onboarding edeceğiz bu hafta. Hmm.
Ankara'da değiller mi?
Ankara'da arkadaşlar ama kimse görüşemeyecek. Nasıl olacak? Çünkü
Tamam. Ben dedim acaba şehir dışında mı?
herkes Ankara'da arkadaşlar. Yeni bilgiler ekibimiz mesela. Onları mesela şey yapacağız. Online onboard edeceğiz. İşte o yüzden de mesela bayağı bir işte onboarding tarafına vakit harcıyoruz. İşte ilk gün ne yapacak, ikinci gün ne olacak, üçüncü gün. Hani bilgiler işi biraz daha teknik, taktik iş olduğu için biraz daha kolay. Böyle bir şimdilik Trello'dan takip sistemi geliştireceğiz. Ama yani bu süreç bilmiyorum ne kadar uzun sürecek. Çok da kestiremediğim şeyler. Ama biz mesela zaten Mobile Action'da her ay Ankara'da sanmıyorsam bir gün ya da iki gün yani bir gün olduğunu garanti biliyorum da bir gün zaten remote çalışılıyor bizde. Yani ondan sonra öyle bir şeye başlamıştık. Bu duruma da bakarak dediğim gibi bazı şirketler belki tamamen remote'a da geçebilirler. Buradaki süreçte bazı ön yargılar vardı öncesinde. Şimdi 20 bin, 30 bin kişilik şirketler remote'a geçti mesela. Salesforce gibi falan. Hani onların paylaşacakları şeyler çok ilginç olacak. Sabırsızlıkla bekliyorum. Neler öğrenmişler, ne yapmışlar. Yani dediğim gibi 100-200 kişilik şirketler zaten biliyoruz. Tanıdıklarımız var remote olan. İşte Buffer falan da sanırsam full remote'lar. 70 kişiyi geçtiler galiba onlar. Ve kendi müşterilerinden de var. Özellikle hani biraz daha böyle consumer tarafında SaaS yapıyorsanız yani B2C falan, app falansa remote zaten oluyor da biraz böyle B2B customer success'li duruma bağlı olarak da yani o şehirde, o ülkede olmak spesifik müşterinize yakın olduğu için bir iki kişiyle çözülebilir. Çok büyük ekipler kurmaya da gerek yok ya da eventlere giderek çözülüyordu. Şimdi eventler de bitti. Acayip webinarlar falan bu ara hareketli. Düşündüğünüz zaman yani remote güzel. Ben seviyorum. Kendim de uzun süredir remote'um. Amerika'daki tarafta özellikle
Japonya'da da var değil mi abi sizin?
Japonya'da işte dedim ya Asya'da, Japonya'da, Kore'de, İngiltere'de, burada ve büyük ihtimal birkaç ülkede de böyle bir şey yapacağız. Bu remote'da sadece şeyi figürat etmek lazım. Aldığınız kişi ya sizle beraber yetişip remote'a gitsin ya da daha önce remote yaşamış, yapmışlığı olsun ya da experience birisi olsun ki hani accountable ettiğiniz şeyleri kendi kendine hakikaten check edebilsin. Yoksa öbür türlü yani ölürsünüz yani vaktinizin bir sabah burada kalk akşam burada. Yani yine onlar oluyor yani normalde. Bir de remote'da şöyle ilginç bir durum var. Yani bu çok güzel yazılar paylaşmışlar internette arkadaşlar. Work from home diye aradıkları zaman Medium'da güzel yazılar var. Tek sıkıntı bazen tüm gün falan çalışıyorsunuz. Yani öyle oluyor. Özellikle hani bir arkadaşlarınızla time zone'un farklıysa mesela tam kalkıyorsunuz onunla iletişim, tam yatacaksınız onlar tekrar kalkıyor falan filan. Bayağı bir ilginç bir duruma geliyor. Ama ben seviyorum. Remote taraf dediğim gibi müşteriler için de ben hep müşteri perspektifinden bakıyorum. Yani 24 saat bir şekilde onlara support ya da bir destek sağlayabilmeniz ve müşterileriniz yüzlerce farklı şirketten ve onlarca farklı ülkeden olduğu zaman bu size çok değişik bir kas sağlıyor. Bu kas da ilginç bir startup'ın olmazsa olmazlarından bir hale gelebilir.
Salesforce'a üzüldüm ama abi ben San Francisco'daki kulesine bayılmıştım yani görünce hayran kalmıştım. O kadar güzel ofisi olup değil mi? Daha sonradan da remote'a geçmek epeyce bir ama muhakkak geri dönerler değil mi?
Yani
Salesforce gibi
ben
devasa organizasyonların hani komple remote'a geçmesi ne bileyim çok çılgınlık gibi geliyor bana.
yani geçilir kesin olur yani. Bir de çoğu insan da mutlu da değil yani bağlı. O tarafı da var. Özellikle çalışan tarafından düşündüğünüz zaman da mesela yani arkadaşları, oradaki bir social hayat yani sonuçta iş sadece işte değil yani başka bir mevzu da var orada. Ama belki biraz daha flexible olabilirler şirketler. Yani ne bileyim işte ayda bir iki gün falan yani bizim yaptığımız gibi mobil açısından. Bu bile insanları şey yapacaktır yani. O en azından isteklerini, arzularını hem yaşayabilecekler hem de şirketler içinde bir bakacaklardır. Ben şey tarafındayım. Her zaman flexibility olma tarafındayım. Ama kesinlikle bu iyi niyetlerinin insanların hep üzülmemesi tarafındayım. Hem çalışan tarafında hem çalıştıran tarafında. Bu karşılıklı bir aranızda social contract var yani. Bu sonuçta business. Bazen insana şey gibi de geliyor. Oyun gibi falan da geliyor bazen. Yani ya da biz bir İşte gençler toplandık. Herkes de hemen hemen aynı tip, aynı okul, aynı yerlerden gelince sanki bir okul kulübü gibi falan da hissediyor. Öyle değil yani. Burada ekmek yani yiyor bu işten. Çocuklarına bakıyorlar. Hayatlarını bir şekilde bu sayede devam ettiriyorlar. O yüzden de serious business yani.
Biz remote çalışmaya sadece pazartesi günü evden çalışarak başladık. Yılbaşından itibaren başlatmıştık o uygulamayı. Çok öyle bir pazartesi sendromu olan bir şirkette değiliz ama denemek istemiştik. Baktık verimde bir düşüş yok. Herkesin keyfi yerinde. Sonradan dedik isteyen hep evden çalışsın. Mart'ın başından itibaren de komple evden çalışmaya başladık. Bizde de durum aynı açıkçası. Hani zaten üçüncü parti ürünleri kullanmayı çok seven bir ekibiz. Bu dönemde de Jira, Trello, Miro, Slack ve Zoom kullanımımız epeyce arttı. Zoom'u premium kullanıyorduk. Bugün Slack hesabımızı da upgrade ettik. Artık anlık görüşmelerimiz için de Slack'i kullanacağız. Aykut abiler Discord'u kullanıyormuş. Biz biraz performans problemi yaşadık Discord'da. Onun yerine o Slack'e geçtik. Hani bu ya şuna bir bakar mısın demek için. Umarım artık en kısa sürede de bu korona gündemimizden çıkar. Biz ciddi bir şekilde remote çalışmaya devam etmeyi planlıyoruz. Bence remote'un en güzel yanı insan kaynağı havuzunuzun çok genişletmesi. Örneğin bizim ofisimiz Şişli'de. Yani takımımıza birilerini katarken nerede oturduğuna bakıyoruz. Yani yurt dışından, şehir dışından birilerini hayret etmeye geçin. Tuzla'da ya da Çekmeköy'de oturan birilerini bile işe almanız zorlaşıyor. Ama remote hazırlığımızı şimdiden yaparsak belki birkaç ay sonra Amerika'dan ya da Hindistan'dan da birilerini işe alabiliriz. Bu yurt dışından, şehir dışından birilerini işe almak için de bence şu içinden geçtiğimiz dönemi iyi değerlendirmek gerekiyor. Türkiye'de yılda birkaç tane büyük exit oluyor. Ben mesela kendi adıma bayram gibi kutluyorum bu exitleri. Kurucularına, yatırımcılarına tebrik mesajları atıyorum. Gerçekten çok acayip seviniyorum. Ama şirketini yabancılara satacağına gitsin, yabancı şirketleri satın alsın diyen de bir sürü başarılı insan var çevremde. Bu exit konusunda senin düşüncen ne abi? Bir sürü bölümdür konuşuyoruz. İşte epeyce zahmetli, meşakkatli bir yolculuk. Sence exit etme amaçlı mı bu meşakkatli yola girilmeli? Yoksa rakibe ya da büyük bir enterprise şirketini satmak yerine rakiplerini satın alarak, büyüyerek halka arz mı hedeflenmeli?
Yani zaten günün sonunda eğer bir yatırım alacaksanız ve işte yatırım aldığınız şirketler büyük institutional VC'lerse hiçbir zaman ben bu şirketi 10 milyona, 20 milyona, 100 milyona satacağım diyemezsiniz. Deseniz bile, aklınızdan geçse bile yani marketin çok büyük bir market olduğunu, işte billion dolar'ın üzerinde market olduğunu, bir marketi alacağınızı, full cover edeceğinizi ve amacınızın IPO falan olduğunu söylemeniz lazım. Yaptığınız zaman ben bunu satarım diye şirket kurulmaz. Bu çok bence halen çoğu insanın da kafasında vardır. Yani benim de bir 2-4 senemi aldı. Hani bu kafaya gelmem, çözmem bunu. Niye satıyorsun? Yani satsan ne yapacaksın? Tamam, bunları bir sormak lazım insanlar kendilerine. Bazen bazı zaman işte founder'larda burnout oluyor. İşte ne bileyim işte yoruluyorlar falan filan. Yorgunluklar oluşuyor. O zaman git tatil yap. Yani bir ay tatil yap, iki ay tatil yap. Sonra gel bakayım halen o devam ediyorsa o zaman belki bakabilirsin. Bir de yani şirketler satılmaz, satın alınır yani.
Ben. Çok güzel, bunu hiç duymamıştım.
If you're for sale, you're for sale oluyorsun. Tamam, for sale olduğun zaman ne demek? Yani bizi alın, bizi satın alın dediğin zaman rakamlarda, mevzularda çok aşağılara gidiyor. O yüzden bence hiçbir zaman zaten hani o durumda da yine sen satmak istesen de satın alınmayabilir şirketin. Bunları iyice düşünmek lazım. Aynen Türkiye'de güzel şeyler oluyor. Daha da umarım güzel de olur. Ama ben daha çok exit tarafına şey için bakıyorum. Yani çalışanlar tarafından bakıyorum. Bir, bu exit'te hem bir şirkette hem evet maddi olarak işte bir şekilde oradan size pay, bonus ya da durumlara göre hisse falanlarınıza göre Türkiye'de o sistemler hem yok hem de maalesef olsa da çok anlamı da yok biraz da. Öyle de düşün ki yani satın olmadığı zaman versen ne olacak? Tamam, o da öyle bir durum var. Kimse kimseye de kandırmasın. Belki bu konuştuklarım bazı insanların hoşuna gitmeyebilir ama Öyle bir derdim de yok zaten. Hoşuna, birilerinin hoşuna gidilmediği de. Dediğim gibi buradaki tüm hepsini yapmamızın sebebi, şimdi bölüm de bitiyor, mini seri de bitiyor ya, biraz daha cesurlaştım. Amacımız dediğim gibi arkadaşların, memleketteki SAS yapanların, ya aslında bu adamlar da bir şeyler yapmışlar ve yapıyorlar da, biz de yani yalnız değilmişiz diye hissettirmek. Bir de güzel arkadaşları da bu şirketlere çekebilmek, SAS'larda çalışma eksperiyansı. Onu demeye çalışıyorum. Exit olduğu zaman öyle bir güzel bir durum var. Orada çalışan, evet, kuranlar için güzel bir return, ama çalışanlar da yani özellikle ilk zamanlardan beri oradalarsa ve o sürecin hepsini gördükleri zaman büyük ihtimal gidecekler, kendi şirketlerini kuracaklar. Yani kendi şirketlerini kuracakları zaman da önceki şirketlerindeki kurucuların da biraz cebine para gireceği için o da onlara invest edecek. Aslında düşündüğün zaman futbolculuktan falan bir farkı yok. İşte futbolcu ne yapıyor? Altyapıdan yetişiyor, sonra futbolcu oluyor. Biraz bir şeyler olduktan sonra ya antrenör oluyor, ya futbol takımında yönetici oluyor, ya işte yorumcu oluyor, diğer futbolculara yardımcı oluyor. Hani aslında şey, bir bayrak yarışı. Bayrak yarışı olarak düşünüldüğü zaman da tabii ki birilerinin ceplerine para girmesinin tüm herkese, ekosisteme faydası olur. Ama ben böyle şeye, çok olaya şey bakmıyorum tabii ki yani. Adımız Türk gibi SaaS yapmak, ama ben böyle şeyin, hani Türkiye satılmış, yabancı satılmış, öyle o konular çok detay konular bence. Çok böyle yani o an düşünülebilecek, o an hareket edilebilecek mevzular. Mobile Action'da da Search Ads'e biraz herkese daha da fazla oldu. Mobile Action'da biz yani durdukça değerlendiğimizi fark ettik. Bizim de ilk zamanlarda böyle sıkıntılarımız vardı. Hatta böyle ya benim işte bir 2-3 sene önceki bir röportajımda işte şirketimin şu an sana bu fiyatı veririm dedim. Onu böyle insanlar yanlış anladı. Sanki şirketim o kadar para yapıyor gibi falan filan. Ama durumda sonra da düşündükten sonra, hani biraz zamanla geçtikten sonra gördüm ki yani bir, niye satıyorsun? İki, durdukça zaten kârlanıyor. Üç, yaptığın işteki şeyin, senin motivasyonun, sıkıntın nedir? Dört, yani ne yapacaksın bunu bitirdikten sonra? Şimdi belli bir rakamlara gelip MRR, ARR yaptıktan sonra ve görüyorsun bunca sene, bunca para, bunca emekten, kan, gözyaşı, terden sonra yaptığın şeyi bitirdiğin zaman ne kadar kısa sürede aynı seviyeye geleceksin? Onu da düşünmek lazım yani, bu ayrı bir durum. Ya ben bakıyorum mesela, işte yüzlerce yıllık şirketler var. Öyle ya da böyle founderları belki kalmamış, belki başka sebeplerden dolayı gitmiş ama şirket devam ediyor. Hani eğer öyle bir durum varsa, gideceğiniz, entegre olacağınız ya da size acquire eden şirket bu noktada sizde misyon ve vizyonla aynı seviyedeyse, o zamanlara ben mesela o konulara okeyim. O zamanlar fiyatı bile önemli değil artık. Çünkü sizin misyonunuz ve vizyonunuz birisi daha bir farklı bir şekilde, daha büyük ölçeklerle, daha büyük kaynaklarla zaten devam ettirecekse, siz zaten long run'da, earn out'unuzda, başka bir şeyle siz onu alırsınız da. Daha da fazlasını alırsınız. Orada o satışın rakamı bile hiç önemli olmaz. Ya bunların hepsini böyle iyi düşünmek lazım. Pür böyle girdim, şu kadar koydum, şu kadar alacağım. Çoğu zaman zaten biliyoruz, bu istatistikler her yerde var. İlk yaptığı işin insanın başarılı olma şansı çok düşük yani. Aşırı aşırı düşük. Çok yani, eğer 100 startuptan yani 90 küsürü şekilde fail ediyor. Geri kalanlar mediocre bir şirket oluyor. Devam ediyor. Çok azı yani. Bayağı 100 milyon doların seviyesinde. Yani bu şeyde de böyle YC şirketlerine bakarsa en büyük return'ü 2000 tane şirketi invest etmişler sanırsam. 20 tanesi. Geri kalan 200 tanesi de 100 milyon doların seviyesine geçmiş. Diğerleri de gitmiş.
Ki kaç bin başvuru arasından seçiyorlar değil mi abi?
Yani bu biraz böyle hani şey de değil. Art, science, math falan da günün sonunda o kadar sıkıntı var ki piyasa yani olmaması için o kadar sebep var ki, ya da öyle zaten olacak. Yani bu bir şekilde bir doğa, yasa, bir evrim, bir kanun gibi bir şey yani, tamam mı? Yaptığın şey ya başarılı olacak ya başarısız olacak. Başarı da neye göre, başarısız da neye göre, o da ayrı bir şey. Ama eğer para olarak düşünürsek zaten startuplar ilk girdiğiniz zaman da öyle olmak lazım. Yani high risk, high return. Hani bu riski herkes böyle unutuyor. Herkes hep return tarafına bakıyor. O da böyle bayağı ilginç yani. Ben o yüzden hep şey söylüyorum insanlar. Ömrünün bir zamanında bir startup yapsa olayı bir görse, anlasa. Yani tabii şimdi özellikle 20'li yaşlarda insanlar biraz böyle yani göz önüne olmak için, biraz böyle başka şeyler için startup yapıyorlardı ya da halen daha yapıyorlar. Ama yaş olarak da baktığınız zaman en iyi startup yapma yaşı da 40'lı yaşlar falan, 40-45 falan, yani 30'ların sonu 40 diyelim. Çünkü artık ne yapacağını, nasıl yapacağını, nasıl bağlayacağını da görüyorsun. O zaman zaten bu exit falan olayı da çok tamamen şey oluyor. Yani başka bir yere gidiyor. Bir startup'ı hiç exit yapmayacakmış gibi olmayacakmış. Olursa zaten dediğim gibi şirketler satılmaz, satın alınır. Minimum 10 yılını harcayacağını düşün. Ona göre başlasın herkes. Hani bunu da böyle hemen hemen bitişe yakında böyle bitirelim. 10 yıl. 10 yılını vermeye hazırsan okey. Ama eğer ben bu kadar şey değilim diyorsan, ki başlarken de bazen olmuyor yani. Ben de bu kadar süre kalacağımı düşünmüyordum. Ama dediğim gibi sen de evolve ediyorsun. Kendin değil. Ben 5 yıl önceki Aykut ben değilim ya da 1 yıl önceki Aykut da ben değilim. Sizin kafa yapınız, durumunuz, müşterileriniz, o konuştuğunuz kişiler, bunların hepsi sizi etkiliyor. O yüzden de global iş yapmak memleketten, ama Türk gibi yapmak, Türk DNA'yla yapmak, Türkiye'nin yetişmenin getirdiği bilgi birikimi ve avantajları da kullanıp global bir iş yapmak zaten benim aslında derdimdi ve hani şu an anlatmak istediğimi seninle beraber bu podcastlerle de. Fakat süreç zorlu, çetrefilli, nasıl söylenir yani, zigzaklı falan, yani düz bir yol değil kesinlikle.
Çok teşekkür ederim abi bu paylaşımların için. Şimdi cevabını benim de çok merak ettiğim başka bir soruya geldik.
Okay.
Şu ana kadar fikir aşamasından ayda 100 bin dolar MRR yapan bir SaaS girişimi hakkında 20'nin üzerinde farklı konu konuştuk. Şimdi şöyle bir geri baktığında, şimdiki aklım olsa bunu kesin farklı yapardım dediğim bir konu var mı abi? Ya da kesinlikle yapmazdın dediğim bir şey?
Benim açıkçası pişmanlığım hiç yok. Bazen mesela kendi kendime şey diye düşünüyorum, yani Mobile Action yerine başka bir şey mi yapsaydım ne olurdu diye düşünüyorum. Çünkü çok, ama çok hakikaten uzun süre araştırmalar falan yapıp ya da böyle bir şekilde girmek istediğim bir endüstri değil. Tamamen biraz tesadüf, biraz şartlar. Bir de yani o zaman 26 yaşında başlamıştım Mobile Action'a. Düşündüğün zaman tamamen şey oldu yani, böyle kör cesaretim derler.
Neyse, ben de 26'da başladım abi.
Yani bilmiyorum yani 26 iyi mi kötü mü, günün sonuna geleceğiz, ama ben çok mutluyum yani, pişmanım açıkçası. Ben bir de hayatta şey bir adam değilim, belki yalnız bir kişi bu soruyu soracak, ben her şeyin hep böyle bright side'ini görmeye çalışan bir insanım, iyi tarafını görmeye çalışan bir insanım, ama yani bazı şeyler aklıma çok geç geliyor. Yani nasıl söyleyeyim onu da, yani böyle diyorum ki bir şey düşünüyorum, yapıyorum, diyorum niye bu benim daha önce aklıma gelmedi diyorum. Sonra da onu da anladım ki yeni yeni yavaş yavaş, zaten onun o zaman doğru zamanmış. Hani benim şu an aklıma geldiyse demek ki 6 ay önce de aklıma gelir diye düşünüyordum. Ama yok öyle değil. O 6 aylık ya da 1 senelik süreç seni ona hazırlıyor. O zaman ne yapabilirim? Ben hızlı gittiğimizi düşünüyorum. Şirket olarak hızlar gidiyoruz ama keşke biraz daha hızlı olsaydık. Bunu da belki bizim arkadaşlarımız dinliyorsa, bazı konularda, bazı şeyde ship etme konusunda, tabii artık yani belli bir süredir yaptığımız için bazı konularımız şey oldu. Yani daha kontrollü falan yapmaya çalışıyoruz. Ben biraz daha şeyim, böyle hemen hemen olsun, şimdi olsun. Hatta böyle konuşurken bile, bu podcastlerde olmadı ama yekten falan konuşurken hep böyle konuşurum. Yani böyle hızımı bile durdurabilmek için kelimeleri tekrarlayarak söylerim. Yani o kadar ancak kendimi böyle dizginleyebiliyorum. Enerjim o noktada şeydi böyle, yani gün geçtikçe daha da çoğalıyor. Bazen düşüyor falan ama yani overall'da bir şey ekleyebilirim. Şimdi aklıma geldi. Zaten aklımdaydı ama söylemeyi unuttum. Long term hep onu düşünürüm. Yani başlangıçta bu kadar long termcü değildim. Şimdi bayağı long termcüyüm. Yani uzun süre hep uzun planlar yapmayı. Ve dediğim gibi 10 yıl, hani mesela başladığımda hakikaten keşke bana bunu bir söyleseydi. Belki başlamazdım o zaman. Bilmiyorum.
Gözümü korktum. Cevap şey mi oldu abi? Yani şimdiki aklım olsa hani ya hiç başlamazdım ha, geldik mi abi?
Yok öyle bir şey yok. Sağ olsun. Baksana, Allah razı olsun dedi. Nasıl, ne denir? Çok şeyleri gördük. Çok yerleri, şeyleri tanıdık. Onun sayesinde çok şey oldu. Yani Action güzel, hareket iyi ama dediğim gibi long term, daha çok long term plan yapmayı düşünüyorum. Ve günün sonunda bugün hatta onunla ilgili bir yazı yazdım yani. Ne yaparsak yapalım çok da yani 2-3 jenerasyon sonra da çok fazla bir anlamı olmayacak. Ama burada sadece anlam kendi hayat diliminin içerisinde kendini gerçekleştirmek diye düşünüyorum. Yaptığınız işi de aynen senin bahsettiğin gibi sevmiyorsan, severek yapmıyorsan ve içinde bir arzu yoksa bir şeyleri keşfetmek ve gerçekleştirmek konusunda çok da uzun bir hayat değil yani. Yaşadığımız hayat, çok da kasmaya gerek yok.
Çok teşekkürler abi bu samimi paylaşımların için.
Aynı şeyi senin için de sorabiliriz yani. Bilmiyorum, sen biraz benim kadar bu konuda çok şey olmayabilirsin.
Hemen ben de söyleyeyim abi. Ama ben çok teknik bir şey söyleyeceğim. Senin böyle...
Ben zaten böyle oldu. Şimdi bak, biraz da işin geyiği olsun. Sen daha böyle güzel taktik konuşup ben daha çok genel konuştuğum için, o yüzden de hayran kitlemiz de, özellikle senin hayran kitlen bayağı bir senin konuştuğun yerleri bayağı bayağı iyi buluyorlar. Özellikle sesinin o akıcılığı ve bu best practice'ler, baktım bayağı geniş kitlere ulaşmış.
Hadi teşekkür ederim. Ben ikimiz için de çok güzel yorumlar aldık. Sana da ayrıca teşekkür ederim abi. Böyle bu işe başlamamıza vesile olduğun için. Çok teşekkürler. Ben sadece senin biraz önceki bahsettiğinde şunu paylaşmak istiyorum. Bir yerden sonra iş gerçekten böyle bir ete kemiğe bürünüyor değil mi abi? Ben de öyle oldu. Mesela bazen notlarıma bakıyorum. Bir tane defter tutuyorum kalem kağıtla, böyle oraya yazmışım işte. Örnek veriyorum işte, Muhammed'e monitör alınacak. İşte kredi kartı bilgileri Mert'e verilecek. Bazen şey yazıyorum. Bir tane Osman olduğumuz için soyadımızı ifade ediyoruz. İşte Cüre Koç. İşte mesela koça şu yapılacak falan diye not yazmışım. Hani kendi kendime şirkete bürünmüşüm. Kendi kendime not yazmışım. Gerçekten oluyor. 10 yıl en başta çok çok uzun bir süreymiş gibi geliyor. Bana şey demişlerdi. Başlayacaksın, ilk 2 yıl hiçbir şey düzgün gitmeyecek. Hiçbir şey iyi gitmeyecek demişlerdi ilk 2 yıl. Dedim biz 2 yılda neler neler yaparız? İlk bölümde de bahsediyoruz mu ya? Hani biz bir ayda zaten MVP'yi çıkarttık. Aykut abiye götürdük. 23 ayımız var. 2 yılı şimdi geçtik yeni yeni. Bakıyorum gerçekten her şeyin yoluna girmeye başlaması için 2 yıl gerekiyor. 3 bölüm olarak planladığımız mini podcast serimizin sonuna geldik. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Açıkçası zaman vermek zor ama 1000 aboneden 10.000 aboneye ya da 1 milyon dolarlık MRR'a nasıl ulaşılır konulu bir bölüm daha çekmeyi planlıyoruz. Ayrıca konuşsanız çok güzel olur dediğiniz konular varsa yorum ve geri bildirimleriniz ile birlikte lütfen bana LinkedIn'den yazın. Belki merak ettiğiniz konuları konuştuğumuz birkaç tane daha sürpriz bölüm çekebiliriz. Substack hesabımıza ve Spotify ya da iTunes'tan podcast'imize abone olmayı unutmayın. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.
Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.